Ayrım 18.
Sabahın dördünde acil servis doktorundan bir kabusun neden olduğu korkunç bir panik yaşayan hastayı anlatan bir telefon aldım. Doktora panik için ilacı başlatmasını söyledim ve seninle saat 6 için randevulaştım. Bir araya geldiğimizde ne kabusu ne de o akşama dair olayları hatırlıyordun. Başka bir deyişle elimde devam etmemi sağlayacak hiçbir şey yoktu. Ama öyleydi, o akşama dair her şey yok olmuştu. Bu yüzden ben de etrafında dolaşmaya çalıştım ve sana katılıyorum. Çok az yol kat ettik. Ama birlikte geçirdiğimiz 3 saat sonrasında senin insanlardan, benden, büyük bir olasılıkla kendinden de bu kadar uzak oluşun beni çok etkiledi. Bu uzaklığının ve benim ona meydan okuyuşum yüzünden rahatsız oluşunun terapiyi bitirmek istemendeki en önemli faktör olduğuna inanıyorum. İkinci bir gözlemimi paylaşmama izin ver. Kendin konusunda bu kadar meraksız oluşun da etkiledi beni. İkimiz için de merak sağlamak zorunda olduğumu hissediyorum. Yani çalışmamızın bütün yükünü tek başına ben taşımalıyım. Bilerek bir şey saklamıyorum sizden doktor. Bunu isteyerek neden yapayım ki? Sadece böyleyim ben, diye kendi ruhsuz tarzında tekrarladı Heston. Bir kez daha deneyelim Heston. Beni mutlu et. Kabus gördüğün akşama ait olayları tekrar gözden geçirmeni istiyorum. İnce dişli bir tarakla bir kez daha üstünden geçelim. Söylediğim gibi bankada normal bir gün geçirdim ve o gece korkunç bir kabus ki ne olduğunu hatırlayamıyorum, acil servise gelişim. Hayır, bunu daha önce yaptık. Başka bir yaklaşım deneyelim. Randevu defterini çıkar bir bakalım. Ernest takvimini kontrol etti. İlk görüşmemiz 9 Mayıs'ta, ondan bir önceki güne ait randevularına bir bak. 8 Mayıs'ta başla. Heston randevu defterini çıkardı, 8 Mayıs'a döndü ve gözlerini kıstı. Nil Vadisi, dedi. Neden Nil Vadisi'ndeydim ben? Ah tamam kız kardeşim, şimdi hatırlıyorum. Sonuçta o sabah bankada değilmişim. Nil Vadisi'ni soruşturuyordum. Ne demek soruşturuyordun? Kız kardeşim Miami'de yaşıyor ve firması onu Körfez bölgesine naklediyor. Nil Vadisi'nde bir ev tutmayı düşünüyor ve onun için kasabayı keşfe çıkmayı önerdim. Bilirsiniz ya, sabah trafiği, park yerleri, alışveriş, en iyi yaşama alanları. Güzel, harika bir başlangıç. Şimdi günün geri kalanında dolaştır beni. Her şey garip bir şekilde bulanık, neredeyse ürkütücü. Her şeyi hatırlayamıyorum. San Francisco'da yaşıyorsun. Nil Vadisi'ne gitmek için Golden Gate Köprüsü'nden geçtiğini hatırlıyor musun? Hangi saatte? Erken sanırım, trafikten önce, belki 7'de. Sonra ne oldu? Evde kahvaltı ettin mi? Ya da Nil Vadisi'nde? Düşünmeye çalış. Zihninin özgürce o sabaha dönmesine izin ver. Bunun bir yardımı olursa gözlerini kapat. Heston gözlerini kapadı. 3-4 dakikalık sessizlikten sonra Ernest onun uykuya dalıp dalmadığını merak etti ve yumuşak bir sesle uyardı. Heston, hareket etme. Olduğun yerde kal. Ama sesli düşünmeye çalış. Zihninde ne görüyorsun? Doktor Heston yavaşça gözlerini açtı. Size hiç Artemis'ten söz ettim mi? Artemis mi? Yunan tanrıçası mı? Hayır, tek kelime bile. Doktor, dedi Heston gözlerini kırpıştırarak ve içindekileri boşaltmak istermişçesine başını salladı. Biraz sarsıldım. Az önce çok garip bir şey yaşadım. Sanki birden zihnimde bir çatlak belirdi ve o güne ait bütün gizemli olaylar hücum etti. Sizden bilerek bir şey sakladığımı düşünmenizi istemiyorum. İçin rahat olsun Heston. Seninle birlikteyim. Artemis hakkında konuşmaya başlamıştın. Şey, yalnızca her şeyi bir düzene sokmaya çalışıyorum. O lanetli günden başlasam iyi olacak. Acil servise gelmeden önceki gün. Ernest hikayelere bayılırdı. Beklendiği için de arkasına yaslandı. 3 şaşırtıcı saat geçirdiği bu adamın bir esrarın anahtarını açığa çıkaracağına dair güçlü bir his vardı içinde. Şey doktor, biliyorsunuz neredeyse 3 yıldır bekarım ve başka bir ilişki konusunda birazdan da fazla dikkatliyim. Eski karım yüzünden duygusal ve mali açıdan çok zarar gördüğümü size söylemiştim, değil mi? Ernest başını salladı, saate bir göz attı. Kahretsin, 15 dakika kalmıştı. Hikayeyi dinlemek istiyorsa Heston harekete geçirmeliydi. Ya Artemis? Şey evet, konuya geri dönmeliyim, teşekkürler. Çok garip çünkü tetiği çeken şey kahvaltıyla ilgili sorunuzdu. Şimdi son derece açık hale geliyor. Nil Vadisi'nin merkezindeki bir kafede kahvaltı yapmak için durdum. 4 kişilik büyük bir masaya oturdum. Sonra kafe kalabalıklaştı ve bir kadın masayı benimle paylaşıp paylaşamayacağını sordu. Başımı kaldırıp ona baktım ve gördüğüm şeyin hoşuma gittiğini itiraf ediyorum. Nasıl yani? Olağanüstü görünümlü bir kadın. Güzel, mükemmel hatlar, çekici bir gülümseme. Sanırım benim yaşımdaydı, 40 civarında. Ama kıvrak bir vücudu vardı, bir genç kız gibi. Amerikan filmlerinde dedikleri gibi ölümesi bir vücuttu bu. Ernest Heston'a baktı. Farklı canlı bir Heston'dı ve ona karşı ısındığını hissetti. Anlat bana. 10 numara, Baudrec gibi. İnce bir bel ve en etkileyici göğüsler. İngiliz dostlarımın çoğu erkeksi kadınlardan hoşlanır ama ben büyük göğüs fetişizmi konusunda suçlu olduğumu kabul ediyorum. Ve hayır doktor, bunu değiştirmek istemiyorum. Ernest güvence verircesine gülümsedi. Heston'un ya da kendisinin göğüs hayranlığını değiştirmek gündeminde yoktu. Ve onunla konuşmaya başladım. Adı garipti, Artemis. Ve görünüyordu. Ne diyebilirim ki farklı, yeni çağ tipinde. Benim bankama gelecek bir müşteri değildi. Bir düşünün, sabah ekmeğinin üzerine avokado sürüyor ve çeşitli baharatların bulunduğu plastik bir torba çıkarıp üzerine deniz tuzu ve kabak tohumu serpiyor. Ve kıyafeti de King Road'dan gelmeydi. Çiçekli bir köylü bluzu, uzun çiçekli mor bir etek, kadife kemer, çok sayıda altın zincir ve boncuk. Büyümüş çiçek çocuğu gibi görünüyordu. Ama diye devam etti, hikayesi bir süreliğine engellendiği için büyük bir güçle akıyordu artık. Aslında iyi eğitimli, son derece de aklı başındaydı. Hemen bir arkadaşlık geliştirdik ve saatlerce sohbet ettik. Ta ki garson öğle yemeği için masayı hazırlamaya gelene dek. Beni büyülemişti. Ve benimle öğle yemeği yemeye davet ettim onu. Öğle yemeğinde iş randevum vardı oysa. Ve bunu size söylememe gerek yok doktor. Bu durum bana hiç uymuyordu. Aslında bunların hiçbiri bana uymuyordu. Ürkütücüydü. Ne demek istiyorsun Heston? Bunu söylerken kendimi garip hissediyorum çünkü bu ofisi mantığın kalesi olarak görüyorum ama Artemis'te çok garip bir şey vardı. Başka bir dünyadan gelen bir yaratık demek çok ağır kaçmayacak. Sanki bir büyünün etkisindeydim. Devam etmeme izin verin. Daha önceden bir sözü olduğu için benimle yemek yiyemeyeceğini söylediğinde ya bu akşam yemeğe ne dersiniz diye sordum. Tekrar ediyorum, bunu randevu defterime bile bakmadan söyledim. Tabii dedi ve evinde yemeğe davet etti beni. Tek başına yaşadığını söyledi ve bir gün önce Tamalpais Dağı ormanından topladığı mantarlardan güveç yapacağını söyledi. Gittin mi? Gittin mi? Evet, elbette gittim. Ve bu hayatımın en önemli anlarından biriydi. En azından en önemli noktaya kadar. Durakladı, hafızasını ilk kazandığı an yaptığı gibi başını salladı, sonra devam etti. Onunla birlikte olmak olağanüstüydü. Her şey doğal bir biçimde akıyordu. Efsanevi bir akşam yemeği. Ne muhteşem bir rahçıydı. Ben de birinci sınıf bir Kaliforniya şarabı Stag's Leap götürmüştüm. Birinci sınıf İngiliz kekinden sonra bu ülkede ilk kez görüyordum. Marihuana getirdi. Önce tereddüt ettim ama sonra Kaliforniya'dayken yerliler gibi yaşa dedim ve hayatımın ilk uyuşturucusunu çektim. Yüzünde şaşkın bir ifadeyle Heston durakladı ve diye dürttü Ernest. Ve sonra bulaşıkları kaldırdıktan sonra sıcak, hoş bir sıcaklık hissettim. Yine durakladı, başını salladı ve o zaman en olağanüstü şey oldu. Bana kendisiyle yatmak isteyip istemediğimi sordu. Aynen böyle, gerçekçi bir biçimde. O kadar doğal, o kadar zarif, o kadar bilmiyorum yetişkindi ki tiksindiğim tipik Amerikalı yatacak mıyız yatmayacak mıyız melodramının hiçbiri yoktu. Sevgili Tanrım diye düşündü Ernest. Ne kadın, ne akşam. Şanslı adam. Sonra yine saate bakarak Heston'ı hızlandırdı. Hayatının en muhteşem akşamından biri olduğunu söylemiştin ama en önemli noktaya kadar. Evet, seks yalnızca aşırı bir coşkuydu. Olağanüstüydü. Şimdiye kadar hayal bile etmediğim gibi. Nasıl olağanüstü? Hala biraz bulanık hissediyorum ama beni bir kedi gibi yaladığını hatırlıyorum. Her santimetre kareyi baştan aşağı ta ki vücudumun her gözeneği açılana kadar. Daha fazlası için yalvarıp zevkle ürperirken dokunuşlarını dilini kabul ediyor, kokusunu ve sıcaklığını içiyordum. Durdu. Bütün bunları anlatırken biraz utanıyorum doktor. Heston, tam olarak yapman gerekeni yapıyorsun şu anda. Devam etmeye çalış. Zevk spiral halinde yükseliyordu. Sözle tarif edilmesi olanaksız. Şeyimin ne diyorsunuz? Organımın başı aydınlandı, gitgide daha sıcak oldu, ta ki tamamen akkor bir orgazm yaşayana kadar. Ve sanırım sonra kendimden geçtim. Ernest şaşkına dönmüştü. Bu adam o bunaltıcı saatleri geçirdiği sıkıcı adam mıydı? Sonra ne oldu Heston? Ah, burası dönüm noktasıydı. Sonra her şey değişti. Sonra bildiğim tek şey başka bir yerde olduğumdu. Şimdi rüya olması gerektiğini fark ediyorum ama o sırada o kadar gerçekti ki içindeki her şeye dokunabiliyor, hissedebiliyor ve kokusunu alabiliyordum. Artık silinip gitti. Ama tehditkar dev bir kedi tarafından bir ormanda kovalandığımı hatırlıyorum. vaşak boyunda ama simsiyah bir ev kedisi. Kırmızı, parlak gözlerinin etrafında beyaz bir maske takılıydı. Kalın, güçlü kuyruğu, dev gibi dişleri ve jilet gibi keskin pençeleri vardı. Beni kovalıyordu. Uzakta bir havuzda dikilen çıplak bir kadın gördüm. Artemis'e benziyordu. Bu yüzden havuza atlayıp yardım için ona doğru yüzdüm. Yaklaşınca Artemis değil, göğüslerinden jet gibi süt fışkıran bir robot olduğunu gördüm. Sonra biraz daha yaklaşınca fışkıran şeyin süt değil, parlak, radyoaktif bir sıvı olduğunu gördüm. Sonra dehşetle fark ettim ki baldırlarıma kadar kemiren bir şeyin içinde dikiliyordum ve o şey ayaklarımı ve bacaklarımı yemeye başlamıştı. Tekrar çılgın gibi karaya doğru yüzmeye çalıştım ama orada o lanet olası kedi vardı, hala tıslayıp beni bekliyordu ve şimdi daha büyüktü, bir aslan kadardı neredeyse. O zaman yataktan fırladım ve hayatımı kurtarmak için kaçmaya başladım. Merdivenlerden inerken elbiselerimi giydim ve arabayı çalıştırdığımda hala ayakkabısızdım. Nefes alamıyordum. Arabanın telefonundan doktorumu aradım. Acil servise gitmemi söyledi. O zaman size gönderildim. Ya Artemis? Artemis, hiçbir şey. Onun yanına bir daha gitmem. O zehirli. Şimdi bile, yalnızca onun hakkında konuşmak bile paniğimi tekrar başlatıyor. Sanırım bu yüzden bütün bunları zihnimde o kadar derinlere gömdüm. Heston çabucak nabzını kontrol etti. Görüyorsunuz ya, ne kadar hızlı atıyor. 15-20 saniyede 28, yaklaşık 112. Ama birden kaçman yüzünden o neler hissetti? Bilmiyorum, aldırmıyorum da. Her şeye rağmen uyumaya devam etti. Yani senin yanında uykuya daldı, uyanınca gittiğini gördü ama nedeninden haberi bile yok. Ve öyle de kalacak. Size söylüyorum doktor, o rüya başka bir dünyadaydı. Başka bir gerçeklikten, cehennemden geliyordu. Heston, burada durmak zorundayız. Çok geciktik ama üzerinde çalışılması gereken çok şey olduğu açık. En belirgin olanı kadınlara karşı olan duyguların. Bir kadınla sevişiyorsun, sonra tehlike ve cezalandırmayı temsil eden bu kediyle karşılaşıyorsun ve sonra kadını bir açıklama yapmaksızın terk ediyorsun. Ve sonra besin vaat eden ama onun yerine zehir püskürten göğüsler var. Söyle bana, terapiyi bırakmayla ilgili isteğin ne durumda? Keşfedilecek pek çok şey olduğu bana göre bile açık doktor. Gelecek hafta aynı saat uygun mu? Evet ve bugünkü iyi bir çalışmaydı. Bana bu dikkate değer ve ürkütücü olayı hatırlayıp anlatacak kadar güvendiğin için memnun oldum ve şeref duydum Heston. İki saat sonra sık sık öğle yemeği yediği Clement Caddesi'ndeki Vietnam restoranı Jasmine'e doğru yürürken Ernest Heston'la geçirdiği seansı düşünecek zamanı buldu. Heston'ın terapiyi bitirme eğilimini halletme şeklinden genel olarak memnundu. Randevuları çok sıkışık olsa da bir hastasının çekip gitmesine izin verseydi kendisinden hoşlanmazdı. Heston önemli bir şey aşmaya çalışıyordu ve Ernest kendisinin ilgili, metodik ama aşırı derecede saldırgan olmayan taktiklerinin günü kurtardığını biliyordu. Deneyim kazandıkça daha az sayıda hastasının terapiyi erken dönemde bırakmasının kayda değer olduğunu düşündü Ernest. Genç bir terapistken terapinin bırakılmasını nasıl tehditkar buluyor, her şeyi nasıl kişisel olarak alıyor, terapiyi bırakan her hastayı kişisel bir yenilgi, başarısızlık belirtisi, aşağılanma olarak alıyordu. Bu tür bir tepkinin yetersizliği garantilediğini kendisine öğrettiği için eski gözetmeni Marshall'a müteşekkirdi. Terapistlerin egoları ne zaman hastanın kararlarına fazla dayansa, ne zaman bir hastanın terapide kalmasına ihtiyaç duysalar, o zaman etkinliklerini kaybediyorlardı. Yaltaklanmaya, baştan çıkarıcı olmaya, hastalara tam olarak istedikleri şeyi, ertesi hafta geri gelmesini sağlayacak ne varsa vermeye başlıyorlardı. Ernest, Artemis akşamını çarpıcı bir şekilde hatırlamasının gerçekliğine duyduğu kuşkuyu dile getirmek yerine, Heston'u destekleyip iltifat ettiği için memnundu. Ernest, duygularını nasıl değerlendireceğini tam olarak bilemiyordu. Bastırılmış hatıraların birden geri döndüğünü biliyordu tabii ama klinik çalışmalarında böyle bir olayla ilgili çok az deneyimi vardı. Travma sonrası stres bozukluğunda görece yaygın olsa da Ernest'in günlük psikoterapisinde nadirdi. Ama Heston'la ilgili yardımsever düşünceleri gibi Ernest'in kendisini kutlama dürtüsü de çabucak geçti. Dikkatini gerçekten çeken şey Artemis'ti. Bu konuyu düşündükçe Heston'un kadına karşı davranışı daha çok dehşete düşürüyordu kendisini. Ne biçim bir canavar bir kadınla sevişir, hem de müthiş bir biçimde ve sonra onu hiçbir açıklama, hiçbir not ya da telefon mesajı olmaksızın terk ederdi. Bu inanılmayacak bir şeydi. Ernest'in yüreği Artemis'le aynı duyguları paylaşıyordu. Onun neler hissetmiş olabileceğini kesinlikle biliyordu. 15 yıl önce bir keresinde eski kız arkadaşı Myra ile New York'ta bir otelde bir randevu ayarlamıştı. Birlikte hoş bir gece geçirmişlerdi ya da Ernest öyle sanmıştı. Sabah kısa bir randevu için çıkmış ve şükranlarını sunan dev bir buketle geri dönmüştü. Ama Myra yoktu. İz bile bırakmadan gitmişti. Çantalarını toplamış ve gizlice sıvışmıştı. Ne bir not vardı ne de daha sonra bıraktığı mesajlara ya da mektuplarına bir cevap. Hiçbir zaman bir açıklama yapmamıştı. Ernest yıkılmıştı. Psikoterapi acısını hiçbir zaman tamamen yok edememişti ve şimdi bile onca yıl sonra bu hatıra hala içini yakıyordu. Hepsinden öte bilmemekten nefret ediyordu Ernest. Zavallı Artemis. Heston'a o kadar çok şey vermişti, riske girmişti ve sonunda bu kadar namussuz bir biçimde karşılık görmüştü. Sonraki birkaç gün içinde Ernest, Heston'ı ara sıra ama Artemis'i sık sık düşündü. Fantezilerinde Artemis tanrıça oluyordu, güzel, verici, doyurucu ama kötü bir biçimde yaralanmış. Artemis hürmet edilecek, saygı duyulacak, değer verilecek bir kadındı. Böyle bir kadını aşağılamak fikri ona göre insanlık dışıydı. Neler olduğunu bilmediği için nasıl bir işkence çekmiş olmalıydı. O geceyi kaç kez yeniden yaşamıştı. Heston'u uzaklaştıracak ne söylediğini ne yaptığını anlamaya çalışarak kim bilir. Ve Ernest ona yardım edecek ayrıcalıklı bir konumda olduğunu biliyordu. Heston'un yanı sıra o gece olanları bilen tek kişi benim. Ernest'in sıkıntıya düşmüş kadınları kurtarmaya dair büyüklük fantezileri olurdu sık sık. Bunu çok iyi biliyordu. Nasıl bilmezdi? Analisti Olivia Smith ve gözetmeni Marshall Strider tekrar tekrar gözüne sokmuşlardı bu gerçeği. Kurtarma fantezileri hem gözle görülen oluşmazlıkların uyarı sinyallerini atladığı kişisel ilişkilerinde hem de karşı aktarımının bazen çıldırdığı ve kadın hastalarını tedavi etmek için aşırı yatırımda bulunduğu psikoterapisinde rol oynuyordu. Doğal olarak Ernest Artemis'i kurtarmayı düşünürken analistinin ve gözetmeninin sesi geldi aklına. Ernest eleştirileri dinleyip kabul etti ama yalnızca bir dereceye kadar. Derinlerde aşırı yatırımının kendisini daha iyi bir terapist, daha iyi bir insan yaptığına inanıyordu. Kuşkusuz kadınlar kurtarılmalıydı. Bu herkesin bildiği evrimsel bir gerçek, genlerimize iyice yerleştirilmiş olan türlerin hayatta kalma stratejisiydi. Uzun zaman önce karşılaştırmalı anatomi dersinde kestiği kedinin hamile olup rahminde misket büyüklüğünde 5 minik fetüs taşıdığını görünce nasıl dehşete kapılmıştı. Aynı şekilde yalnızca hamile Mersin balığının doğranması ve yağma edilmesiyle elde edilebilen hayvanlardan da tiksinirdi. En dehşet verici olanı korkuyu, Serah'ın tohumlarını barındıran kadınlara taşıyan Nazi soykırım politikasıydı. Ve böylece Ernest, Heston'a işlediği günahı telafi etmeye ikna etme kararını hiç sorgulamadı. Sonraki seanslarda tekrar tekrar neler hissetmiş olabileceğini bir düşün dedi. Ki Heston da buna kızgın bir şekilde "Doktor, hasta olan benim, o değil" şeklinde cevap veriyordu. Ya da Ernest Heston'a 12 adımda iyileşme programının 8. ya da 9. adımının hikmetini ısrarla anlatıyordu. Zarar verdiğimiz insanların bir listesini yapalım ve mümkün olur olmaz bu kişilerden doğrudan özür dileyelim. Ama ne kadar becerikli bir biçimde ortaya koyarsa koysun, hiçbir iddiası hayal edilemez bir biçimde kendi içine gömülmüş ve duygusuz olan Heston'ı kıpırdatmaya yetmiyordu. Bir keresinde aptallığı için Ernest'i azarlamıştı. Bu tek gecelik ilişkiyi aşırı romantik hale getirmiyor musunuz? Bu onun hayat tarzı. Cinsel ilişki teklif ettiği ilk erkek ben değilim ve büyük bir olasılıkla da son olmayacağım. Sizi temin ederim doktor. Bu kadın kendi başının çaresine bakabilir. Ernest, Heston'ın sırf düşmanlık olsun diye inat edip etmediğini merak etti. Belki terapistinin Artemis'e olan aşırı ilgisini sezmişti ve otomatik olarak Ernest'in bütün tavsiyelerini reddederek karşılık veriyordu. Her ne olursa olsun Ernest yavaş yavaş fark etmişti ki Heston hiçbir zaman Artemis'ten özür dilemeyecekti ve Ernest bu yükü üstlenmek zorunda kalacaktı. Yoğun programına rağmen garip bir biçimde bu işi üstlenmekte bir sakınca görmedi. Ahlaki bir zorunluluk gibiydi ve bunu bir dert kaynağı olarak değil görevi olarak görmeye başladı. Yine garip bir şekilde bir hata durumunda kendisini analiz eden, her isteğe, her kararı boyun eğdirten Ernest, buradaki güdülerini bir kez bile sorgulamamıştı. Ama onaylanmayan ve gayrimeşru bir görevi üstlendiğinin farkındaydı. Başka hangi terapist hastasının yaptığı bir yanlış için özür dileme işini üstlenirdi? Gizlilik ve hassasiyet gerektiğinin farkında olmasına rağmen Ernest'ın ilk adımları beceriksiz ve şeffaftı. Heston, son bir kez daha Artemis'le buluşmanın ve onunla girdiğin ilişkinin üzerinden bir kez daha geçelim. Yine mi? Dediğim gibi şey olduğunda kafedeydim. Hayır, sahneyi canlı ve kesin bir biçimde resmetmeye çalış. Kafeyi tarif et. Zamanı, yerini. Nil Vadisi'ndeydi. Saat sabah 8'de. Şu Kaliforniya has yeniliklerden birisi. Kitapçı ve kafe karışımı bir yer. Ya adı? Heston duraklayınca Ernest ısrar etti. Görüşmeniz hakkındaki her şeyi tarif et. Doktor, anlamıyorum. Neden bu soruları soruyorsunuz? Bu konuda beni mutlu et Heston. Sahneyi olabildiğince canlı resmetmek yaşadığın bütün duyguları hatırlamana yardımcı olacaktır. Heston'un duygularını hatırlamayla ilgilenmediğine dair itirazlarına karşılık olarak empati geliştirmenin kadınlarla olan ilişkisini iyileştirmesinin ilk adımı olduğunu hatırlattı. Kafenin adı kitap deposuydu ve Artemis edebiyat aşığıydı ki Ernest bunun yararlı bir bilgi olduğunu hissediyordu. Heston'a büyük Alman yazarlarını Mann, Clay, Böll okumakta olduğunu söylemişti ve o gün Musil'in Niteliksiz Adam adlı yeni bir çevirisini almıştı. Heston'un artan kuşkuculuğu yüzünden Ernest yavaşladı. Hastası her an, "Hey bak, adresini ve telefon numarasını da istiyor musun?" diyebilirdi.